Ayrım 13, sayfa 165. Tehlikeli fısıltılar. Yılın en uzun günü mavi bir mum gibi eriyerek tükeniyor. Solan gökyüzünde birkaç kımıltısız mor bulutçuğun arasında, bir camın üstüne dökülmüş pudra tozu gibi belli belirsiz bir pembelik, bir ucunda kızıl bir ışık damlacığını kıskançlıkla tutmaya çabalarken, bir ucundan da lacivertleşmeye başlamış. Birkaç dakikaya kadar son ışıklarda kaybolacak. Bu yılın da en aydınlık günü gidiyor işte. Çocukluğumdan beri geceye karıştığı son anı yakalayabilmek için nedense huzursuz bir istek duyduğum bu en uzun günde kararan denizin üstünden geçmişe katılıyor. Bugünden bir tane daha yaşayabilmek için tam 365 gün daha beklemek gerekecek. Maceralarla ve beklenmedik olaylarla dolu uzun günler geçecek. Bir dahaki yıl bugün geldiğinde neler değişmiş olacak? Böyle tekrarı ancak bir dahaki yıl gerçekleşecek günler beni hep biraz hüzünlendirir. Sanırım zamanın geçişini diğer günlerden daha keskin bir şekilde zihnimize çaktığı, şaşmaz düzeninde hep bir insafsızlık sezdiğim doğanın gücünü yüzümüze vurduğu için beni çaresizleştirir. Kesin gerçeklerle donatılmıştır doğa. Onu değiştirmek, bozmak, kurallarıyla oynamak mümkün değildir. Ve hep merak ederim. Tanrı'nın ağır çekiciliğiyle biçimlenen kutsal bir heykel gibi karşımıza dikilen doğanın ezici gerçekleriyle kuşatılan insanoğlu nasıl oldu da bunca tartışılmaz gerçeğin arasında yalanı keşfedebildi? Doğada bulunmayan yalan bizim hayatımızda nasıl ortaya çıktı? İnsanoğlu zihninin derinliklerinden hayatın gerçeklerine meydan okuyan yalanı nasıl bulup çıkardı? Doğanın düzeni içinde sanırım düzensizliği temsil eden tek canlı insan. Kendi zayıflıklarımızdan bir başka düzen yapmaya uğraşır gibiyiz. Acaba doğanın gerçekliğiyle ve gücüyle uyumlu bir insanoğlu mu evreni daha mükemmel kılardı? Yoksa doğanın düzeniyle insanın düzensizliğinin armonisi mi mükemmelliği yaratıyor? Bunun cevabını bilmiyorum. Ama doğaya dokunamazken kendi hayatımızdaki gerçekleri yalanlarla değiştirebildiğimizi biliyorum. Bazen bir yalan bütün gerçekliği yıkıp yeni bir gerçek yaratabiliyor. Biri bir yalan söylüyor ve insan hayatının derme çatma gerçekliği kasırgaya tutulmuş kuş yuvası gibi dağılıyor. O dağınıklık yeniden bir araya geldiğinde karşımızda yeni bir gerçeğin durduğunu görüyoruz. Yalanda gerçeği bozup onu yeni bir gerçeğe dönüştürme gücü var. Geçenlerde bir gece vakti bir film seyrettim. Tehlikeli Fısıltılar isimli filmde Audrey Hepburn, Shirley MacLaine oynuyorlardı. Çocukluk arkadaşı olan iki iyi yetişmiş genç hanım, bir kasabada zengin ailelerin kızları için seçkin bir okul kuruyorlar. Zarif bir disiplin içinde küçük kızlar Fransızca, edebiyat, tarih öğreniyorlar. Bir gün bir telefon geliyor ve küçük kızlardan birisinin annesi şoförünü göndereceğini ve kızın hemen eve dönmesi gerektiğini söylüyor. Arkasından aynı şekilde bir telefon daha geliyor. Arkasından bir telefon daha. Okul anlaşılmaz bir şekilde bir anda boşalıyor. İki genç kadın çok tuhaf bir şey olduğunu ve okulun batmakla yüz yüze geldiğini anlıyorlar ama bunun nedenini bilemiyorlar. Niye birdenbire herkesin çocuğunu okuldan almaya başladığını anlamaya çalışıyorlar. Sonunda anlaşılıyor ki küçük kızlardan biri öğretmenlerine kızıp bu iki öğretmen hanımı sevişirken gördüğünü söylemiş büyük annesine. Söylenti bir anda yayılmış. Yalan söyleyen küçük kız bir başka arkadaşını da tehditle kendisini desteklemesi için ikna etmiş. İki genç öğretmen bunun yalan olduğunu kanıtlamaya uğraşıyorlar. Hatta gerçeğin ortaya çıkması için mahkemeye başvuruyorlar. Olay ülkedeki bütün gazetelerde yer alıyor. Kasaba halkı genç kadınlarla lanetliymiş gibi davranıyor. Serseriler okulun karşısında durup kadınları seyrediyor. Kadınlardan birinin doktor olan nişanlısı sonuna kadar iki genç öğretmenin yanında duruyor. Ama kasabanın baskısı, okulun kapanması, parasızlık, yalnızlık iki kadının da sinirlerini geriyor. Bir gün genç öğretmen nişanlısına aslında sormak istiyorsun değil mi diyor. Hayır diye cevap veriyor doktor. Bunu sormak aklımdan bile geçmedi. Sormak istiyorsun diye ısrar ediyor kadın. Bunun gerçek olup olmadığını sormak istiyorsun bana. Sonunda doktor ağlayarak gerçek mi diye bağırıyor. Evet, bilmek istiyorum, gerçek mi? Git bu evden diyor kadın ve doktor gidiyor. İki kadın ıssızlaştıkça kasvetleşen soğuk okul binasının içinde tek başlarına kalıyorlar. Yorgun ve yalnızlar. Nişanlısından ayrılan öğretmeni oynayan Audrey Hepburn gidelim buradan diyor. Gidip başka bir şehirde bir okul açalım. Nereye gideceğiz diyor diğeri. Bütün ülkede bizi tanıyorlar artık. Bizim okulumuza kim kızını gönderir? Belirsiz bir geleceğin onları amansızca sıkıştırdığını hissederek konuşurken McLean birdenbire biliyor musun diyor. Belki de küçük kız haklıydı. Saçmalama, bizim aramızda asla öyle bir şey olmadı. Evet olmadı ama kız başka bir şeyi sezdi belki de. Sen hep erkeklerle oldun, ben hiç olmadım. Ben hep senden hoşlandım, sana dokunmak istedim. Aslında küçük kız o yalanı söyleyene kadar ben de bunun farkında değildim. Ama düşündüm sonra, kızın doğru söylediğini anladım. Ben seni sevdim hep, üstelik de arkadaşça değil bu sevgi. Sadece kız söyleyene kadar bunun farkında değildim. Büyük bir sinir krizine dönen bu itiraftan sonra McLean ağlayarak odasına giderken kapı çalınıyor. Gelen, bütün bu olayların başlamasına neden olan küçük kızın büyük annesi. Özür dilemeye geldim diyor. Torunumun yalan söylediğini anladım. Mahkeme başkanıyla da konuştum. Yeniden mahkeme yapılacak ve adınız temize çıkarılacak. Hepburn kadını biraz da öfkeyle gönderiyor. Sonra haberi vermek için arkadaşının odasına çıkıyor. Kapı kilitli. Kapıyı kırıyorlar ve kadının intihar ettiğini görüyorlar. Hepburn cenazeden sonra doktoru da kasabayı da bırakarak başka bir şehre gidiyor. Hayatında gerçek olarak gözüken ne varsa aşk, dostluk, başarı, zenginlik hepsinin bir yalanla başka gerçeklere, güvenilmezliğe, gizli bir sevdaya, yalnızlığa dönüşmüş olduğunu görerek ayrılıyor kasabadan. Ve bütün film boyunca bir yalanın nasıl gerçeklerden güçlü olabileceğini, görünen gerçekleri değiştirebileceğini izliyorsunuz. Doktorun büyük aşkı sevdiği kadına %100 güveni içermiyor. İlk karşılaştıkları yalanda kuşkular içinde çırpınmaya başlıyor. Çocukluğundan beri birlikte olduğu en yakın dostu tahmin edilemeyen duygular besleyen başka biri olarak belir veriyor. Yalanın yalan olduğu anlaşıldığında artık karşımızda tümüyle başka gerçekler var. Küçük kız yalan söylemese ne doktorun aşkındaki kuşku çatlakları ne de öğretmenin ruhunun diplerinde saklanmış sevgi ortaya çıkacak. O yalan olmasa bunların varlığından belki sahipleri bile haberdar olmayacak. Ama burada bir başka soru daha var. Daha acıtıcı bir soru. Acaba küçük kızın yalanı olmayan gerçekleri mi yarattı? Belki aslında doktorun duyduğu aşkta hiçbir çizik, hiçbir kuşku yoktu ama yalanın yarattığı olağanüstü ağırlığın altında genç adamın duyguları dayanamayarak çatladı ve o çatlaktan kuşkular sızdı içeri. Belki McLean aslında sıradan bir kadın dostluğunu, çocukluktan bu yana gelişen bir arkadaş sevgisini, karşılaştığı yalandan sonra toplumdan değil de kendisinden kuşkulanmayı tercih ederek gereksiz bir titizlikle sorguladı, iki kadın arasındaki olağan bir dostluğun işaretlerini yanlış yorumladı, hayatındaki erkeksizliği yanlış bir nedene bağladı. Belki de yalan olmayan gerçekleri yarattı. Bunların hepsi mümkün. Kesin olan yalanın gerçekleri değiştirecek sinsi bir güce sahip olması. Yarattığı kuşkularla gerçekleri esneterek onları yeni biçimlere sokabilmesi. Sadık bir kadının sevgilisine yalan söyleyerek seni aldattım demesi ya da bir erkeğin sevdiği kadına artık onu sevmediğini söylemesi, söylenenlerin yalan olmasına rağmen o sözden sonra yaşanacak bütün gerçekleri ve o sözleri duyanların duygularını değiştirerek yeni bir gerçeklik doğurur. Söylenenler yalan da olsa, ondan sonra yaşananlar artık bambaşka bir gerçektir. İnsanoğlu kendi hayatını değiştirebilecek yalanı nasıl keşfetti acaba? Doğanın muhteşem kesinliğine karşı bu bulanıklığı nasıl yarattı? Ve doğanın hiçbir şekilde değişmeyen gerçekliğine rağmen insan hayatının gerçekleri nasıl bu kadar dayanıksız? Nasıl böylesine çabuk biçim değiştirebiliyor gerçeklerimiz? Bizim gerçeklerimizi böylesine kırılgan yapan ne? Zihnimizin kuşkulara kapılmaya çok fazla yatkın olması mı? Kuşkular bizi nasıl böylesine çabuk esir alabiliyor peki? Kendimize ve hayata karşı güvensizliğimizden mi? Kuşkuya yer bırakmayan bir doğanın içinde kuşkularla yaşıyoruz. Yalan gerçeği değiştirebiliyor. Yılın en uzun günü bitti. Bugün bir daha gelene kadar sayılamayacak kadar çok yalan söylenecek. Sayılamayacak kadar çok gerçek ve hayat değişecek. Gecelerden ve gündüzlerden emin olacağız sadece ve kendimizden hep kuşkulanacağız. Keskin gerçeklerden oluşan bir doğada yalanı keşfetmenin sancılı bedeli bu çünkü. İki albay bir general eder. Sayfa 173. Kral, ünlü filozofa sormuş. Akıl mı daha değerlidir yoksa yiğitlik mi? Filozof gülümseyerek cevap vermiş. Akıl olsaydı yiğitliğe gerek olur muydu? Ya akla çok az rastlanan bir dünyada yaşadığımdan ya da gördüğüm örneklerden çok etkilendiğimden ben çocukluğumdan beri yiğitliği ve cesareti severim. Hele dürüstlükle bütünleşmiş bir cesaret bende daima hayranlık uyandırır. Bu söylenmesi kolay iki kelime, dürüstlük ve cesaret insanlık tarihi boyunca birlikte zor bulunur iki değer olmuş. Dürüstlere rastlarsanız pek cesur değillerdir. Cesurlara rastlarsanız pek dürüst değillerdir. Dürüst ve cesur birine rastlarsanız eğer, onu ne siz unutursunuz ne de insanlık unutur. Geceleyin ortaya çıkan yıldızlar gibi genellikle karanlıkta parlar bu insanlar ve diğerlerine yol gösterir. Onların hikayeleri de dilden dile dolaşır, kuşaktan kuşağa anlatılır. Tanınmış Amerikalı sinema sanatçısı George Clooney, böyle cesur ve dürüst bir adamın Amerikan yayıncılığının en büyük azizi diye anılan Edward Murrow'un hikayesini anlatan bir film çevirdi. Bir tür efsane olan Murrow, gerçekten de insanlara anlatılmayı hak ediyordu. Epeyce fakir olan dindar bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu Murrow. Ona her gece kutsal kitabı okutan annesinden protestan ahlakını ve vicdan sahibi olmayı öğrendi. Liseyi bitirdiğinde ailesinin onu üniversiteye gönderecek parası yoktu. Para biriktirebilmek için kuzey ormanlarında dev ağaçları kesen odunculara katıldı. Orada da ezilmişlerin acılarını hissetmeyi, paylaşmayı ve mücadele etmeyi kişiliğinin önemli özellikleri arasına kattı. Oduncular arasında örgütlenmeye çalışan Uluslararası Sanayi İşçileri Sendikası'nın temsilcilerinden solculuğu dinledi. Biriktirdiği parayla üniversiteye girdiğinde hayat hakkında artık bir fikri vardı. İnsanların eşit ve özgür olmalarını istiyordu. Üniversiteden sonra CBC radyolarında muhabir olarak çalışmaya başladı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra'ya gitti. Londra Nazi uçakları tarafından bombalanırken o bir binanın üstünden bombardımanı naklen Amerikan halkına anlatıyor, patlayan bombaların görüntülerine karışan tok sesiyle demokrasi mücadelesinin gereklerini onların zihnine kazıyordu. Cesareti ve zekasıyla kısa zamanda Amerika'nın en sevilen radyo muhabiri oldu. Onun "Burası Londra" diye başladığı haberleri her gece dinleyicileri tarafından merakla bekleniyordu. Bombalanan şehrin çatılarından yaptığı yayınlarla farkına varmadan bir efsanenin ilk ilmiklerini dokuyordu. Savaştan sonra Amerika'ya döndü. Radyonun yerini artık televizyon alıyordu. O da televizyona geçti. Bütün mesleki kariyeri boyunca ayrılmayacağı arkadaşı Friend Friendly ile birlikte Şimdi Görün isimli bir haber programı yapmaya koyuldular. Önemli haberleri bütün ayrıntılarıyla veriyorlar ve yorumluyorlardı. O sırada Soğuk Savaş da keskinleşiyordu. Derken Amerika'nın en utanç verici sayfalarından birini oluşturan McCarthy kabusu başladı. Wisconsin senatörü McCarthy, hayali bir komünizm paniği yaratarak herkesi komünistlik ve hainlikle suçluyordu. İnsanlardan komünist olmadıklarına dair belgeler imzalamaları isteniyordu iş yerlerinde. Özellikle sinema artistleri, televizyoncular, yazarlar, sanatçılar McCarthy'nin hedefleriydi. Senato'nun kurduğu komisyona çağrılan insanlara komünist arkadaşlarını ihbar etmeleri için baskı yapılıyordu. Arkadaşlarını ihbar etmeyenler işlerinden çıkarılıyorlar, toplumdan dışlanıyorlardı. Amerika aklını kaybetmiş gibiydi. Çılgınca bir panik yaşıyorlar, belki komünizmden daha fazla McCarthy'den korkuyorlardı. Komünist diye fişlenmek bir hayatın sonu olabiliyordu. Murrow'un Gençlik arkadaşlarından biri olan Larry Duggan, Senato komisyonunda arkadaşlarını ihbar etmeyi reddetmiş ve arkasından da intihar etmek zorunda kalmıştı. Morrow, yaşanılan felaketin acısını yakından hissetmişti. Tam da o günlerde Morrow'a bir haber geldi. Amerikan Hava Kuvvetleri, Milo Radulovich adındaki genç bir subayı babası komünistlerle görüşüyor gerekçesiyle ordudan atmıştı. Morrow, yardımcısı Friendly ile birlikte uzun uzun düşündükten sonra o karanlık günlerdeki ağır baskıya rağmen bu haberi vermeyi kararlaştırdı. Olayı araştırmak üzere haber ekibinden bir muhabiri görevlendirdi. Araştırma yapılırken hava kuvvetlerinden iki kişinin kendilerini görmeye geldiğini haber verdiler Morrow'a. O da Friendly'yi gönderdi gelenlerle konuşmaya. Friendly geri geldiğinde Morrow ona sordu. General ne istiyormuş? Friendly güldü. Gelen general değildi. İki albay geldi. İki albay bir general eder dedi Morrow. Ne istiyorlarmış? Ne istedikleri belliydi. Haberin yayınlanmamasını istiyorlar ve gözdağı veriyorlardı. Morrow tehditleri aldıracak bir adam değildi. Haberi yayınladı. Bu olay Amerika'da yaşanan baskıların boyutlarını, insan haklarının nasıl çiğnendiğini, gerçeklerin nasıl saklandığını, yakınlarının düşüncelerinden ya da ilişkilerinden dolayı insanların cezalandırılabildiğini, medyanın yaşananları halka yansıtmaktan korktuğunu Morrow'a göstermişti. Friendly'ye McCarthy ile ilgili bir program yapacağız dedi. Dostu ona başlarına neler gelebileceğini anlattı ama her zaman olduğu gibi gene Morrow'un yanında bu olağanüstü tehlikeli kavgaya girdi. CBC televizyonunun yöneticilerinin karşı çıkmasına rağmen programı hazırladılar. CBC uzun tartışmalardan sonra haberi yayınlamaya ama duyurmamaya, tanıtımını yapmamaya karar verdi. Morrow'la Friendly kendi ceplerinden para vererek McCarthy programının ilanlarını gazetelerde yayınlattılar. Ve Morrow, herkesin dehşetten titrediği, saklandığı, korktuğu o korkunç ve karanlık dönemde McCarthy programını yayınlayarak unutulmaz bir konuşma yaptı. Korkularımız nedeniyle bir akılsızlık çağına sürüklenmeyeceğiz. Tarihimize baktığımızda korkak insanlar soyundan gelmediğimizi görürüz. Atalarımız konuşmaktan, yazmaktan, çok fazla taraftarı olmayan haklı davaları savunmaktan korkmadılar. Senatör McCarthy'nin yöntemlerine karşı çıkanların sessiz kalacağı bir gün değil bugün. Atalarımızın mirasını ve tarihimizi reddedebiliriz ama bunun yaratacağı sorumluluktan kurtulamayız. Morrow konuşmasının sonunda McCarthy isterse kendisine cevap hakkı tanıyacağını da söyledi. O gece televizyona binlerce telefon geldi. Arayanların %90'ı Morrow'u destekliyordu. Ağır bir baskı altında ezilen, yaşadığı panik yüzünden aklını ve mantığını kaybetmiş gözüken Amerika aradığı sesi bulmuştu. Morrow'un programının hemen arkasından başlayan gece haberlerini sunan Don Hellenbeck, haber programını Ed Morrow'un biraz önce söylediği her kelimeye katılıyorum diye açtı. Ama bu kısa cümle hayatına mal oldu. Sağcı basınının saldırıları sonucunda sinirleri dayanamadı ve birkaç ay sonra intihar etti. New York Times gazetesi ise programın ertesi günü Amerikan yayıncılığı ruhunu yeniden kazandı yorumunu yaptı. Morrow'un programı hakkında. McCarthy'nin çöküşü bu cesur programla başladı. Wisconsin senatörü Morrow'a cevap vermek için çıktığı programda Morrow'un komünist olduğunu kanıtlamaya kalkınca bu ünlü televizyoncu ta Londra bombardımanından hatırlayan ve seven Amerikan halkının güvenini önemli ölçüde kaybetti. Kısa bir süre sonra da Amerikan Senatosu kendini McCarthy dehşetinden kurtarıp bu senatörü kınayan bir karar alarak o korkunç dönemi kapattı. Cesur ve dürüst bir adam, Friendly gibi güvenilir dostlarının da yardımıyla Amerikan tarihinin en barbar, en baskıcı, en acı dönemlerinden birini kapattı, birçok hayatı kurtardı. Korkuyla kendi kendini iyiliş eden Amerikan yayıncılığına, sinemasına, sanatına yeniden can verdi. Her toplumun hayatında karanlık günler, baskılar, aklın yerini korkuya bıraktığı, insanların sindiği dönemler vardır. Sanırım toplumlar arasındaki farkları, bu karanlıkları yaratanlar, insanları korkutanlar ve korkanlar değil, Morrow gibi cesur ve dürüst insanlar yaratıyor. Morrow'ları olan toplumlar ve olmayan toplumlar var. Her toplumda insanların korkusundan kendine bir hayat ören McCarthy'ler bulunuyor. Ama her toplumda cesaretiyle baskıyı yırtan bir Maruf çıkmıyor. Akıl olsaydı yiğitliğe ne gerek vardı demiş ünlü filozof. Ama akıl her zaman olmuyor işte. Ve insan Maruf gibi yiğit bir gazetecinin sesine aklın kaybolduğu böyle zamanlarda ihtiyaç duyuyor. Bu baskıcı yöntemlere karşı olanların sessiz duracağı gün değil bugün diyecek bir sese. Cesur ve dürüst bir sese. Ayrım sonu, sayfa 179.